Ayrım 5, sayfa 48. İnsanın gözü ona takılır takılmaz mutlaka her seferinde vücudunun bir yanının erişilmez mükemmelliğini fark ediyordu. Geçen gelişinde bacaklarının güzelliğini saptamıştım. Bu defa da göğüslerini, işin garibi sanki insan bunları bir seferde görüp keşfedemiyordu. Onun istemesi istediği zaman ve istediği tarzda bu mükemmelliği teşhir etmesini beklemek gerekiyordu. Komikti belki ama bu müthiş vakayı ben öyle algılıyordum. Üstelik bundan ciddi şekilde endişelenmeye başlamıştım. Yoksa her görüşümde onun farklı ve muhteşem bir yanını mı tespit edecektim? Düşüncelerimden sıyrılmaya çalışırken sabahları sadece kahveyle mi yetinirsiniz diye sordu. Genellikle dedim. Yanlış. Vücut için en sağlıklı ve gerekli beslenme sabah yediklerimiz. Bu öğüne çok dikkat etmeliyiz. Haklısınız ama sabahları hiç iştahım olmaz. Yine de yemeniz gerek. Yüzüne baktım, gülümsüyordu. Şimdi de piponuzu yakacaksınız değil mi? Doğru dedim. Gerçekten de elim yan taraftaki temizlenmiş pipolarımdan birini uzanmıştı. Çok içiyorsunuz. Kokusu sizi rahatsız eder mi? Hayır. Bilakis hoşuma bile gider. Ama sigaradan nefret ederim. Çalışırken içmeden duramıyorum. Ama daha çalışmaya başlamadınız dedi. Şimdi başlıyoruz ya diyerek getirdiği ince dosyayı önüme çektim. Muzipçe gülümsedi. Hiç olmazsa kahvenizi içinceye kadar biraz laflayalım. Vaktiniz varsa şayet. Bu teklif işime geldi. Tamam oldu dedim. Ne konuşacağız? Ne isterseniz. Mesela biraz sizden bahsedelim. O gün siz gittikten sonra düşündüm. Hakkınızda üst kat komşum olduğunuzdan başka hiçbir şey bilmiyorum. Farkında mısınız? Hı diye onayladı. Fakat bana cevaplayacağım bir şey sormadınız ki. Haklıydı. Güzelliğiyle beni öylesine etkilemişti ki sadece onun anlattıklarını dinleyebilmiştim. Ne öğrenmek istiyorsunuz diye sordu. Her şeyi, daha doğrusu bana söyleyebileceğiniz her şeyi. Beni merak mı ettiniz? İlginizi mi çektim yoksa? Yapmayın Betül Hanım. Arkadaş olacaksak kartları açık oynayalım. Hile hurda olmasın. Samimi ve dürüstçe davranalım. Nasıl yani? Omuzlarımı silktim. Çok etkileyici bir kız olduğunuzun farkındasınız herhalde. Arkadaş kalmaya söz verdik ama her erkeği tesir altına alacak bir güzelliğiniz var. Bunu mu konuşacağız? Hayır, en azından şimdilik değil. Belki ileride, onun da sırası gelir. Önce bana kendinizi biraz tanıtın. Sizin hakkınızda hiç bilgim yok. Pekala, başlayalım dedi. Bu defa kendine kahve yapmamıştı. Bacak bacak üstüne attı, düşünüyormuş gibi yaptı. 3 Mart 1972'de İzmir'de doğdum diye söze başladı. Babam İzmir'in sayılı sanayicilerinden biriydi. Üniversite son sınıftayken Bornova'da bir trafik kazasında annemle birlikte vefat ettiler. Aşırı hızdan. Babam çok hızlı araba sürerdi. Üzüldüm diye mırıldandım. Bense yıkılmıştım. O menfur kaza bir anda hayatımdaki en değerli varlıkları elimden almıştı. Çok zor günlerdi. Lakin insanoğlu her şeye zaman içinde alışıyor. Ben de yokluklarına alıştım tabii. Yaratılışın kaçınılmaz kuralı. Geride kalanlar zor da olsa hayatı idame ettiriyorlar. Haklısınız. Fakülte bitinceye kadar İzmir'de kaldım. Sonra babamdan intikal eden malı mülkü satarak İstanbul'da yaşamaya karar verdim. İzmir'den nefret gelmişti. Muhit değiştirmeye ihtiyacım vardı. Yeni ortam, yeni insanlar, yeni arkadaşlıklar, anlarsınız işte. Evet anlıyorum. Hayatımın kısa özeti bu. İyi işte çalışıyor musunuz? Gülümsedi. Hayır diye başını salladı. Babamdan büyük bir servet kaldı bana. Çalışmama gerek yok. Fakat uygun bir iş bulursam çalışmak istiyorum. Sırf bir meşgale olsun diye. Bazen hayatımdaki boşluk ve avarilikten sıkıldığım oluyor. İçimden hayatınız hiç de boş değil demek geçti ama diyemedim tabii. Oysa birden hiç ummadığım bir soru yöneltti bana. Ya siz dedi bana, niye hiç evlenmediniz? Kara gözlerinin içine biraz şaşırarak baktım. Kısmet meselesi. Şimdiye kadar karşıma beni evliliğe götürecek kimse çıkmadı. İnanmıyorum. Niye? Havalı ve ünlü birisiniz. Gördüğüm kadarıyla maddi durumunuz da iyi. İsteseniz mutlaka uygun birini bulurdunuz. Ama bulamadım. Evleneceğiniz kimseden çok şey mi bekliyorsunuz? Bilmem diye omuzlarımı silktim. Doğrusu hiç düşünmedim bunu. Hadi şimdi birlikte düşünelim. Bu defa ben gülümsedim. Bir tür oyun mu bu? Olabilir. Mesela sizi evliliğe götürecek kadında ilk aradığınız vasıf ne olmalı? Bilmem dedim yine. Kültür herhalde. Belirli bir fikir düzeyinde olmasını isterim. Ama anladığım kadarıyla kesin ve vazgeçilmez şart değil. Ya para? Eşinizin zengin olmasını ister miydiniz? Sanırım bu hiç sorun olmaz benim için. Anlıyorum, sizin maddi durumunuz da iyi olduğundan değil mi? Yok, hayır diye başımı salladım. Ve o an gerçekten düşündüm. Herkes kuşkusuz evliliğini belirli maddi koşullar altında sürdürmek ister. Maddiyatın izdivaçta önemini inkar etmiyorum. Lakin gerekli sevgi, anlayış ve saygı temeline oturmayan bir birleşmenin de uzun ömürlü olacağını sanmıyorum. Ya aşk, aşksız evlilik de olur mu sizce? Gözlerinin derinliklerine baktım. Sabah sabah içimi yine bir ürperti kapladı. Diye mırıldandım. Belki beni biraz romantik bulacaksınız. Fakat evlilik için aşkı vazgeçilmez şart olarak kabul ederim ben. Vay be dedi. Yüzünde dalga geçer gibi bir ifade oluşmuştu. Ya siz dedim, aşka inanmaz mısınız? Şöyle yerinde bir kıpırdandı. Bakışlarını gözlerinden hiç ayırmadan konuştu. Ben de hiç aşık olmadım. Korkarım cinsellikle aşkı birbirine karıştırıyorum. Nasıl olur, aralarında dağlar kadar fark var. Hoşlandığım erkekle yatmak isterim. Bu insan bedeninin vazgeçilmez tutkusudur. Şayet aşk dediğiniz buysa şaka yapıyor olmalısınız. Size inanmıyorum. Neden? Neden mi? En amiyane ayrımla biri ruhun, diğeri de bedenin işlevidir de ondan. Aksi halde hayvanlardan ne farkımız kalır? Bu bir yanılgı. Nasıl böyle bir hükme varırsınız? Çok basit. Size örnek alalım mesela. Hemen itiraz ettim. Hayır, beni örnek almayın. Objektif konuşmaya çalışın lütfen. Neden? Gerçekle karşılaşmaktan korkmuyor musunuz? Korkuyor musunuz? Ne gerçeği? Mesela siz beni gördüğünüz andan itibaren çarpıldınız. Sakın duygularınızı saklamaya kalkışmayın. Karşı cins bunu hemencecik anlar. Susmak zorunda kaldım. O devam etti neşeyle. Siz şimdi buna aşk mı diyorsunuz yani diye sordu. Tutuk tutuk yüzüne baktım. Seçeceğim kelimeler çok önemliydi. Ne diyeceğimi kestiremedim. Sonunda olmaz mı diye fısıldadım. Hadi canım sen de diye güldü. Siz beni düpedüz arzuluyorsunuz. Hem de ilk gördüğünüz andan beri. Asansördeki şaşkın halinizi hiç unutmuyorum. Beni çok beğendiniz. Eminim ki sizde cinsel arzular uyandırdım. Evinize ilk geldiğim günde bir takım şartlar ileri sürdünüz. Amacınızın beni bir an önce yatağa atmak olduğunu inkar edebilir misiniz? Betül Hanım, neler diyorsunuz? Arkadaşlar, gerçekleri konuşalım. Sakın içinizden geçenleri saklamaya kalkışmayın. Bacaklarıma, ayaklarıma nasıl baktığınızı görmediğimi mi sanıyorsunuz? Utanıp kızarmış olmalıyım ki üsteledi. Bak nasıl da mahcup oldunuz. İtiraf edeyim ki yani. Hadi söyleyin. Beni arzuladığınızı söyleyin. Bakın bu konuşma sanırım yine inkara kalkışıyorsunuz. Kabullenemiyorsunuz bir türlü. Ayrıca bu tutumunuz benim için menfi bir sürpriz oluyor. Nasıl yani diye kekeledim. Korkarım sizi gözümde fazla büyüttüm. Olgun, gerçekçi, hayatı anlamış bir yazar olarak değerlendirmek istiyorum sizi. Şimdi karşıma geçmiş hayatın en basit gerçeğini redde çalışan komik bir adam durumuna düşüyorsunuz. En basit isteklerinizi aklın gösterdiği yolu uyarak savunamıyorsunuz bile. Bu kızla her karşılaşmamızda olduğu gibi yine sinirlenmeye başlıyorum. Siz konuyu saptırıyorsunuz dedim. Bir kavram kargaşası yaşıyoruz. Hayır efendim, öyle bir şey yok. Ne saptırması? Bakın, beni arzuladığınızı bir türlü itiraf edemediniz. Yalan mı? Benim bir gerçeği saptamam olmasa belki bugün bana deliler gibi sevdiğinizi söyleyecektiniz. Ya sonra ne yapacaktınız Betül Hanım? Kızmayın canım, konuşuyoruz sadece. Lakin bu konuşmanın ölçüsü biraz aşırıya kaçmadı mı? Yok. Neredeyse beni saldırgan ve arzudan çıldıran birine benzettiniz. Yoksa bozuldunuz mu? Lütfen kullandığınız kelimeleri biraz daha dikkatli seçin. Birden sustu. Kaşlarını çatıp dikkatli yüzüme inceler gibi tetkike başladı. Erkek millet hep böyle işte diye homurdandı. Galiba tartışmayı neticesiz kaldı diye kesecekti. Şayet ben gerçekten karşısındaydım. Nesi varmış erkek milletinin diyerek sormak gafletinde bulmuştum. Haince gülümsedi. Farkında olmadığımı mı sanıyorsunuz? Neyin? Geldiğimden beri göğsümün dekoltesinden gözlerinizi ayıramadığınızı. Utanmıştım. Hayır dedim, bu yalan. Yalan ha, öyleyse sizi vicdanınızla baş başa bırakayım. Kimin haklı olduğunu vicdanınız karar versin. Fazla inkar cihetine gidemedim. Kız haklıydı. Doğrusu sık sık gözlerim göğüs aralıklarına ayıran çizgiye kayıyordu. Fakat diye geveledim. Sorun değil dedi. Hem de hiç değil. Ben buna alıştım. Hiç olmayacak bir gaf daha yaptım. Son derece aptalca. Tonguç Bey de aynı sizi gibi mi düşünüyor? Gözlerini kısıp yüzüme baktı. Tonguç'u da nereden biliyorsunuz? İlk gelişinizde söylemiştiniz ya. Diye mırıldandı. Yeni hatırlamış gibi. Evet dedi sonra. Yani onunla ilişkiniz içinde aşkın yer almadığı, sadece cinselliğin var olduğu bir tür... Durulayıp cümlenin sonunu getiremedim. Hayvani münasebet diyeceksiniz değil mi? Bu kadar kaba bir tanımlama yapacağımı hiç sanmam dedim. Ama vurgulamak istediğiniz oydu. Dudaklarımı büzdüm. Öyle de denebilir. Boş verin dedi. İsterseniz bu tartışmayı burada keselim, şu kahvenizi için de işimize bakalım. Fena fikir değildi. Soğumaya yüz tutan kahvemi bir yudum içerek masanın üzerindeki dosyayı önüme çektim. İkinci bölüm. İncelemem için önüme sürdüğü cinayet romanının taslağı son derece kötü kaleme alınmıştı. İfade bozuk, cümleler düşük, anlatım berbattı. Fakat öykünün özü ilginç ve kurnazcaydı. Bir polisiye roman yazarı olarak ana fikri beğenmiştim. İyi işlenir, tempo ve anlatım tekniği sağlanırsa pekala eli yüzü düzgün bir roman çıkabilirdi ortaya. Pipomu çekiştirip romanı okurken meraklı gözlerini hiç ayırmadı üzerimden. Tüm dikkatiyle beni inceliyordu. Taslağı bilgisayar ya da daktilo ile yazmamış, tükenmez kalemle sayfalara dökmüştü. Zaman zaman yazdığı kelimeleri okumakta zorlanınca hemen müdahale ediyor, yüksek sesle kelimeyi bana söylüyordu. Sonunda 5 sayfalık metni bitirdim. Çocuksu bir heyecanla nasıl buldunuz diye sordu. Durumu açıklamak cidden zordu. Arkama yaslandım, yakın gözlüğümü çıkartıp yüzüne baktım. Samimi kanaatimi mi öğrenmek istiyorsunuz? Tabii dedi gözleri ışıldayarak. Onu kırmak istemiyordum. Tabii bu biraz özet taslak diye mırıldandım. Buna bakarak anlatım tekniğiniz, romana getireceğiniz akıcılık ve tempo hakkında bir şey söylemek cidden zor. Ama evet, ana fikir yani ana kurgunuz güzel, ilginç. Üzerinde uğraşılırsa bundan esaslı bir cinayet romanı çıkabilir. Önce yaşa diye ayağa sıçradı. Ellerini çırpıp bağırdı. Sonra hiç ummadığım bir şekilde içtenlikle boynuma sarılıp iki yanağımdan öptü. Afallamıştım. Durun ne yapıyorsunuz filan demeye kalkışırken beni bir daha öptü. Lütfen sakin olun diye sözde itiraz ettim ama yalancıktandı. Aslında hiç beklemediğim bu sevgi gösterisi beni mest etmişti. Öpücüklerle de yetinmedi. Birden kucağıma oturdu. Kollarımı boynuma doladı. Yüzünü yüzüme yaklaştırdı. Ne yalan söyleyeyim, o an dudaklarımdan da öpeceğini sandım. Öpmedi. Ama gözlerindeki ışıl ışıl sevinç taşan parıltılarla sordu. Tamam mı? Kabul ediyor musun? İlk defa siz diye hitap etmekten vazgeçtiğini fark edememiştim. Fakat öyle coşkulu bir an yaşıyorduk ki ben de gayri ihtiyari sen diye karşılık verdim. Ne demek istiyorsun? Numara yapma, anladın ne demek istediğimi. Vallahi dedim, kurgu fena değil. Ufak tefek tadillerle üzerinde çalışırsa düzgün bir kitap haline gelebilir. Uzatma şimdi, neticeyi söyle, yazacak mısın? Neyi? Ayol çıldırtmasana beni. Romanı tabii. Hayretle yüzüne bakmaya devam ettim. Yani bu taslağı mı? Hırçınlaşarak komurdandı. Ortada başka roman taslağı var mı? Fakat Betül diye kekeledim. Bu senin çalışman, benim değil ki. Yazacak olan da sensin. Yeteneğim olmadığını ikimiz de biliyoruz. Ben sadece kurguyu yaptım ama onu satırlara döküp roman haline getiremem. Bu imkansız. Ama sen o gerilimli anlatımınla bunu mükemmel bir cinayet romanı yaparsın. Olmaz diye başımı salladım. Yapamam. Nedenmiş o? O zaman bu benim eserim olmaz. Tamamıyla sana ait sayıdır. Hiç de değil. Benim katkım sadece romanın ana şemasına ait. Geri kalanı bütünüyle senin olacak. Yo, bu doğru değil. Olmaz. Kaşları çatıldı. Fakat boynumdaki kollarını çözmedi. Burun burunaydık. Teninin kokusunu, ağzından daha yeni fırçalandığı belli olan dişlerinin hafif mentol serinliğini bile hissediyordum. Belki sabah olduğundan bu defa parfüm kullanmamıştı. Fakat cildinin neşrettiği tabii raiha beni parfümden çok daha fazla etkilemişti. Seninle yapılmış dergilerdeki, gazetelerdeki tüm röportajları okudum. Bir esere başlarken nasıl mevzu bulduğunu, nelerden ilham aldığını biliyorum. Sakın bana yalan söyleme. Bu kitabı yazmanı istiyorum. Başımı salladım. Hayır, yapamam dedim tekrar. Hem bu taslağı incelememi istediğinde sadece senin yazmak istediğin bir romanın özü olduğundan bahsetmiştim. Nereden çıktı şimdi bu romanı benim yazmaktığım? Küskün bir çocuk gibi yüzüne astı. Ama ne kucağımdan kalkmış ne de boynumdaki kollarını çözmüştü. Neden sonra benim ellerimin de farkında olmadan onun ince ve narin beline sarıldığını dehşetle fark ettim. Ellerimi hemen belinden çekmem gerekirdi ama tahmin edemeyeceğiniz gibi çekemedim. Hadi inat etme de kabul et şunu. Yine menfi şekilde başımı salladım. Kızgın kızgın yüzüme baktı. Rüşvet mi istiyorsun? Ne rüşveti? Yani romanda sana modellik etmemi. Hani şu senin istediğin şekilde erotik sahneleri benimle yaşayarak yazmana. Bu mu istediğin? Gülümsemekten kendimi alamadım. Öyle bir şey söylemedim diye Hınzırca fısıldadım. Ama kendini bu kadar ağır satmanın sebebi bu. Beni üzmek, bana eziyet etmek istiyorsun. Asla böyle bir niyetim yok. Numara yapma. İlk teklifini reddettiğim için bana bozuksun, biliyorum. İnsanların zor durumlarından yaralanmak gibi kötü bir huyum hiç yoktur. Derin bir iç çekti, sonra hızlı hızlı konuştu. Tamam, kabul ediyorum. İleri süreceğin her şartı kabul ediyorum. Ne istersen. Çünkü bu romanın senin tarafından yazılması en büyük dileğim. Yüzlerimiz o kadar yakındı ki soluğunu ağzımın içinde duyuyordum adeta. O an şiddetle etli dudaklarını ağzımın içine almak, doyasıya öpmek arzusuyla kıvranıyordum. Bu kız beni mahvedecekti. Büyük bir irade gücüyle nefsime hakim olarak hafifçe onu kendimden uzaklaştırdım. Üzgünüm ama modellik teklifin artık geçerli değil diye fısıldadım. Neden diye hayretle yüzüme baktı. Yoksa romandaki tip için uygun bulmadın mı beni? Sorun o değil. Ne peki Tonguç? Tonguç mu? Söylediklerimi anlamamış gibi soru şeklinde tekrar bana yöneltme. Ne demek istediğimi pekala anladın. Hayır, anlamadım. Hafifçe belinden tutarak onu kucağımdan kaldırdım. Hiç itiraz etmeden kalktı. Korkarım beni yanlış yorumladın diye fısıldadım. Sana duyduğum hisler sıradan ve salt cinselliğe dayanan bir arzu gibi değerlendirdin. Bu konuşmayı yapmak istemezdim ama mecbur ediyorsun. Sana yaklaşmaktan korkuyorum artık. Neden? Hala anlamıyor musun? Aşık olmaktan korkuyorum. 35 yaşındayım. Bundan sonra beni maceraya ve umutsuzluğa itecek bir ilişkiye giremem. Ne demek oluyor bu? Çok açık değil mi? Senin hayatında başka biri var ve ona deli gibi aşıksın. Tonguç'la aramızdaki ilişkinin mahiyetini ve derinliğini nereden bilebilirsin ki? Yazdığım mektuptan dedim. Bir an sarsılır gibi oldum. Yoksa getirdiğim kitapların arasında mıydı diye sordu. Başımı tasdik anlamda salladım. Lanet olsun diye homurdandı. Ben de iki gündür onları arıyordum. Üzgünüm diye mırıldandım. Özel bir şeydi. Okumam gerekirdi. Okumamam gerekirdi. Ama kendime hakim olamadım. Özür dilerim. Aşk hayatının mahremiyetine girmek istemezdim. Hiç ummadığım bir şeyi yaptı yine. Ben onun utanacağını sanırken ellerini uzatıp sıkıca omuzlarımı tuttu. Beni kendine çevirip gözlerimin içine baktı. İfademi nasıl buldun diye sordu. Ne? Yani o sevişme sahnelerini beğendin mi? Garip bir soru değil mi bu? Hem de Allah ahlak anlayışıma bir hayli ters. Ne denli güzel seviştiğini mi bana onaylatmak istiyorsun? Gözleri sevinçle parıldadı. Erotikti değil mi? Hayır dedim. Tek kelime ile rezaletti. Tam bir pornografi. İğrenç. Deme ya, kötüydü demek. O haliyle basılamaz mı? Neredeyse küçüklerimi yutacaktım. Basılmak mı? Her şey bitti. Şimdi bir de sevgiline yazdığın aşk mektuplarını bastırmayı mı düşünüyorsun? Neşeli bir kahkaha attı Betül. Yoksa onları Tonguç'a yazdığım aşk mektubu mu sandın? İrkilerek kızın kara gözlerine baktım. Ya neydi? Gülmeye devam etti. Bir ara birbiri ardına koyuverdiği kahkahaları zorlukla zapt ederek sahi mi söylüyorsun diye sordu. İnanamıyorum. Ciddi misin? Sinirlenmeye başlamıştım. Başka ne olabilirdi ki? O metnin bir mektup olup olmadığını anlayacak kadar aklım başında. Zorlukla gülmesini bastırabildi. O romanımın başlangıcı dedi nihayet. İnanmamıştım. Hiçbir roman mektup gibi başlar mı? Ya sonundaki imza diye söylendim. Ne yani? Mektup yazılırsa sonunda da bir imza atılmaz mı? Yalan söylediğini ima etmek için sırıttım. Taslakta roman kahramanlarına henüz isim vermemişsin. Oysa o mektup Tonguç'te, yani sevgilinin adıyla başlıyor. Bunu da inkar mı ediyorsun? Yüzün hiçbir hattı oynamadı. En ufak yalanını yakaladığıma dair belirti görmedim yüzünde. Çok doğal değil mi? Romanı yazarken kahramanlarının adını seçmek senin hakkındı. Bir isim aradım, o an ilk aklıma gelen Tonguç oldu. Yanlış mı yani? Beğenmediysen değiştirirsin, bu kadar basit. Israr etmesine kızıyordum. Seninle anlaşmamız hazırladığın taslağa bir göz atıp fikrimi belirtmekti. Sana romanı ben yazarım diye bir vaatte bulunmadım. Yine yaramaz çocuklar gibi şımarık bir edayla boynunu kırıp gülümsedi. Ama ben yazacağına emindim dedi. Hayret, yazacağımdan nasıl emin olabilirsin? Olacak şey değil. Betül birden ciddileşti. Siz erkekler hep böylesiniz zaten diye söyledi. Sebep ortada, Tonguç'u düpedüz kıskandın. Kuşkusuz doğruydu. Yine de ben hemen reddettim. Ne münasebet, niye tanımadığım bir adamı kıskanayım ki? Benim sevgilim diye. Çok komik. Hiç de değil. Çünkü benden hoşlanıyorsun. Hatta bana aşıksın. Bakınız Betül Hanım, ben bu tür laubali konuşmalara pek alışık biri değilim. Sanırım konuşmamızın seviyesi gittikçe basitleşiyor. Lütfen ikimizi de daha zor duruma düşürmeyin. Kötü kötü yüzüme baktı. Bu söylediklerinizde ciddi misiniz diye sordu. Yine ikimiz de sen diye hitabı bırakmış, sizi bizle konuşmaya başlamıştık. Kesinlikle dedim. Affedersiniz diye mırıldandı. Sizi kendime daha yakın hissetmiştim. Sonra yıldırım hızıyla odadan fırlayıp tek kelime etmeden dairemden çıktı. Çalışma odamda kala kalmıştım. Boş boş etrafıma bakındım. Salağın tekiydim ben. Her seferinde aptalca davranışlarla kızı yanımdan kaçırıyor, sonra da yaptıklarıma pişman oluyordum. Gerçekleri kendi kendime itiraf edemeyecek kadar da korkaktım. Bu kızı seviyordum. Tonguç'u kıskandığım da doğruydu ama bu kıskançlık içimi kavuran ateşe mani değildi. Masama dayanıp yediğim haltı düşünmeye başlamıştım. Betül belki bir daha hiç gelmeyecekti. Gelmemesi de doğaldı. Gözüm masanın üzerindeki taslağa takıldı. Onu yanına almayı unutmuştu giderken. Ayrıca imzalamaya getirdiği kitaplar ve hala bir aşk mektubu olup olmadığına karar veremediğim o yazı da salonda duruyordu. Karşılaşmamızın mukadder olduğunu düşündüm. Belki hala bir şansım olabilirdi.